Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. Yazan İskender Pala. İkinci kaset B yüzü. Sayfa 55. Yeniden çuvaldızı bedenime batırıp ibrişimlerle bağladı. En sonda sığır gönlünden bir tabakaya sarıp sarmaladı ve titrek mum ışığında gecenin geç saatlerine kadar bazı yerlerimi tekrar tekrar okuyup değiştirdi. Bu değişikliklerin bazısı da BC şifrelerini taşıyan beyitlerden üçünün sıralarını yeniden eski düzenine getirmek için yapılmıştı. Gecenin son çeyreğinde yorgunluk ve zayıf ışıktan yorulmuş yaşlı gözleri kapanırken beni göğsüne bastırıp derin bir iç geçirdi. Hayatının en mutlu uykusunu uyuduğunu ilk o gece gördüm. Efendimin kalp atışlarını doya doya dinleyip dostluğunu hissettiğim ilk ve son gece oldu bu. O rüyasında Leyla'yı görüyor muydu bilmem ama kalbinde Leyla olduğunu hissediyordum. Efendim ile aynı güzelimi seviyorduk. Ona ihanet mi ediyordum? Kendimden utanmam gerekir miydi? Yoksa o da yan odada uyuyan karısından utanır mıydı? Sabaha kadar bazen onun kalbini, bazen kendi kalbimi dinleyerek ağladım, ağladım. Belki de efendimden ayrılmaktı beni aldatan. Bu geceden sonra efendimi bir daha görebilecek miydim? Ve daha da önemlisi satırlarım arasına bu amın uzay yolculuklarına ilişkin sırlarıyla Babil ilahlarının altın heykellerine açılan kapının şifrelerini serpiştirerek başıma gizemler dünyasının saltanat tacını giydiren bu yufka yürekli koruyucum olmadan nasıl yaşayacaktım? Ben Mecnun, efendim Hilleli Mehmet Fuzuli'nin dizelerinde yaşayan köle. Çilek idim kazanları attılar, kağıt diye pazarlarda sattılar. Hücrelerim iki tomarı doldurmuştu. Bağdat çarşısında iki koyuna takas edildim ve kendimi Hilleli lirik şairin kulu bildim. Onun evinde aşkı tanıdım. Sonra acıya alıştım. Aşk mektebinde yıllar yılı Leyla'yı çalıştım. Yazıldım, kitap oldum. Dile geldim, söyledim, hitap oldum. Ben Kays, o muhteşem köle. Ve sultanım Leyla. Sayfa 56. Kadem kadem gece teşrif-i naili o mehin. Cihan cihan elemi intizara değmez mi? Ey naili, geceliğin o ay sevgilinin adım adım gelişi cihan cihan bekleyiş acısına değmez mi? 5. bölüm. Bu karların kana bulandığı ve ciğerimin ilk kez yandığıdır. Kerbela'nın yıllık vergisini toplayan memurun heybesinden çıkıp Ayas Mehmet Paşa'nın eline geldiğimde o da tıpkı efendim gibi beni öpüp alnına götürdü ve günün son ışıkları masallar diyarı Bağdat'ın dizi dizi kubbelerinde kırılırken içimdeki öykünün başlangıcını okumaya başladı. Çocukluğunda annesinden bir halk hikayesi olarak dinlediği El Emin yani Leyla ve Mecnun'un bu detaylı ve şairane anlatım karşısında heyecanlandığını beni elinde tutuşundan anlıyordum. Kays'ın Leyla ile buluşmak için çareler aradığı bölümü okurken gözlerinden iki damla yaşa süzüldüğünü gördüğümde onun da kalbini vaktiyle gizli bir sevdaya kaptırdığını ve kim bilir kaç geceler hayaller kurarak rüyalara daldığını anladım. O sırada selamlıkta sönmeye yüz tutan mangalı değiştirmeye gelen hizmetkarı bile duymamıştı. Öykümün sonlarına yaklaştığında esen rüzgar şiddetini arttırmış, azamiye minarelerinden çifte müezzinin okudukları sabah ezanları duyulmaya başlamıştı. Zerdeva kürkünü omzuna alıp konağın harem kısmına geçerken beni kanun koyucuya armağan etmeyi planlamaya başlamıştı bile. Böyle muhteşem bir kitap gönderip kendimi hatırlatırsam belki ileride nişancılık görevini almak için vesile bulmuş olurum diye geçiriyordu içinden. Paşa birkaç gün sonra Basra hakimi Emir Raşit'in Osmanlı'ya itaatini bildirmek ve birçok hediyelerle birlikte kentin anahtarlarını hükümdara sunmak üzere gönderdiği kafilenin diz çöken ağasını çağırıp "Bak aa" dedi ve kesin bir emir üslubunda devam etti. "Sana seçkin yeniçerilerimden 50 nefer muhafız tayin ettim. Hünkârımıza sunulacak armağanlarla birlikte bu kitabı da İstanbul'a götüresin ve bedestende kara piriye ulaştırasın. Armağanları korumak senin boynunadır. Ancak kitabı yerine teslim etmen benim emrimdir, bilesin. Şimdi durmayıp gidesin ve karda kışta ne armağanları ne askerlerimi telef etmeyesin. Uğrun açık ola." Yola çıktığımızda koynumda efendimin daha evvel söylediği aşıkane gazeller ile kara piriye yazılmış bir pusula taşıyordum. Selamdan sonra, halda haldaşım, yolda yoldaşım, kara piri karındaşım. Fuzuli üstadımın bir kıt ah Leyla ve Mecnun mesnevisiyle perakende gazellerini yolluyorum. Gazelleri Balıkesirli Zati ile Hayali Mehmet Bey'e teslim edesin. Mesnevi Sultanımız Efendimiz içindir. Ancak daha evvel usta ellere uğrayıp boş sayfalarının minyatür ve tesiple doldurulması, ardından bir ciltçiye sahtiyan üzerine murassa cilt yaptırılması, sonra da usulünce hünkâra takdimi konusunda gayret ve emir senindir. Çocukluğunu paylaşan Ayas Mehmet. Biz ilerlerken soğuklar da şiddetini artırıyordu. Amit sancak merkezi Diyarbakır'a gelesiye kadar atlarımızın çullarıyla süvarilerin kaftanlarının ıslanması dışında her şey yolunda gitmişti. Kale dizdarı konaklamamız için Sincariye Medresesi'ni hazırlatmış. 2 gün burada bir sandık içinde dinlendim diyebilirim. Dinlendim çünkü katır sırtında ve bir torbaya sarılı olarak geçen dağ tepe yolculuğumuzda tombak kaseler, gümüş kakma leğenler, ayaklı şamdanlar, kaşık ve kepçe takımları ve sahanların çıldırtıcı gürültüsünü işitip donuk yüzlerini görmekten yorulmuştum. Gevşeyen ibrişimlerimi belime sarıp uzunca süre hareketsiz beklemeye ihtiyacım vardı. Zaten yol boyunca Yasavul ağasının beni neden kumaşların, ipek oyaların ve atlasların olduğu sandığa koymadığına, en azından terki, kamçılar, koşum takımları, mesler, çizmeler, çarıklar ve peştemallerin olduğu yükler arasına layık görmediğine söylendim, durdum içimden. Bu coğrafyalarda onca kervanlar saf kihribar ve kırmızı mercan kakmalı abanoz, servi ve hatta sindiyandan, kadife astarlı musanna sandıklarda gazeller, kasideler, mesneviler taşımışlarken, o şiirlerden hiçbirisi benim gibi dört köşe ağaç sandığa mahpus bir köle muamelesi görmemiştir herhalde. Zahir bu adam beni arayan birileri olursa bulamasın diye bu sandığa kapatmıştı. En azından ben öyle düşünüyordum. Her neyse, yolculukların elbette bir meşakkati olduğunu anlamam için sırtımı soğuk metallere dayamam gerekiyormuş işte. Koca karı soğuklarının son günlerinde ayrıldık Diyarbakır'dan. İlk konağımız Karacadağ etekleri oldu. Rüzgar neredeyse yüküyle katırları uçuracak gibiydi. Bu fırtınaya çadır dayanmazdı. Sandıklar indirilip tuğla örgüsü dizilerek bir evlek yer hazırlandı. Son sandıkta ben vardım ve yere indirilirken birden kapak açıldı. İçindeki bıçak çanakların gürültüsüyle birlikte ben de karların üzerine serilip kaldım. Yasavul ağanın muhafızları azarlayan sesini işittiğimde kendimi onun ellerinde buldum birden. Bereket versin, karlar yalnızca bir sayfama değdiği için yazılarımdan ancak 2 satırdaki mürekkebin dağılmasıyla bu feci kazadan kurtulmuştum. Sandık kapatılırken Yasavul ağanın beni tekrar metallerin arasına hapsetmeyip atının terkisine koymasındaki maksadının yeknesak geçen yolculuğunda beni okumak mı yoksa bir daha kar sularına düşürülme korkusunu duymamak mı olduğunu kestiremedim. O verilen emirlere tam itaat eden bir askerdi. Bunca yıllık askerliğinde bir şeyleri kendi başına düşünmek yerine hep emirleri uygulamayı tercih ettiği için sorunlara çare bulurken çok kaba oluyor, beynindeki düşünme ve öngörü çeperleri açılmadığı için çok basit şeyler bile ona karma karışık planlar gibi gelebiliyordu. Pek çok asker gibi o da kendi başına bir işe kalkıştığında afallayıp şaşırıyor, kuşandığı silahların gücünü aklından önce uygulamaya koyuyordu. Günün yorgunluğu karları bile karartmaya başladığında muhafızlar denkleri çözmeye başladılar. Az sonra hazırlanan evlekteki karlar temizlenip çevresine öbek öbek ateşler yakılmıştı bile. Katırların sırtındaki çadırlar, kaputları 2 kat gelecek biçimde zemine yayılıp üzerine bulunabilen kuru ağaç gövdelerinden birkaçı dalıyla budağıyla yerleştirildi. Muhafızların tilki derisinden yapılmış kalpakları, koyun postu sırtlıkları, camuş gönü çarıkları ıslanmış, ağırlaşmış, soğuğu iliklerine geçirir olmuştu. Isınmak için kimisi oturup ayaklarını ovuşturuyor, kimisi parmaklarını katırların kasıklarına dayayıp kuyruklarıyla da topuklarını sarıyorlardı. Bazıları da çareyi çam ağaçlarının gövdelerini urganlarla çevirmek suretiyle atlar ve katırlar için hazırlanmış basit ahırın içine kapağı atmakta buldular. Burada atlarının gövdelerini kendilerine siper edinip onların vücut ısısından yararlanıyorlar, yıllar yılı birbirlerine iyice alıştıkları atlarıyla koyun koyuna uyuyorlardı. Karanlık çöktüğü saatlerde kar ve tipi şiddetini artırmaya başladı. Muhafızların yaktığı ateşler de birer birer sönüyordu. Nöbetçiler şiddetli ayazdan ve aşırı yorgunluktan uyuşmuş, gözleri kapanma ve kanları donma noktasına gelmişti. Herkesin başının çaresine bakmayı yeğlediği saatlerde ise uzaktan uzağa kurt ulumaları, çakal ve sırttan sesleri duyulmaya başlamış, katır ve atların huzursuzlukları gitgide artmıştı. Ömrü at sırtında geçen askerler böylesi dağlarda atsız kalmanın ne demek olduğunu iyi bildiklerinden olacak, kendi sağlıkları kadar onların da hayatını düşünüyorlardı. Nöbetçilerin ikazıyla uyanan birkaç muhafız işte bu yüzden atları kaçıp gitmesinler diye hepsini ayaklarından birbirine bağladılar. Çengelistan'a dönmüş uzun ağaçlar ve kar fırtınasından göz gözü görmez olmuştu. Gece yarısına geçince avuçlarını huhlamakla meşgul devriyelerden biri dikkat kesilip karanlığın sesini dinledi. Sanki havada bir tehlike sezmişti. Kesik kesik sincap ve üveyik sesleri geldi bir an kulağına. Acaba diye söylendi içinden. Bir şeyden mi ürktüler? Hayvan seslerini taklit ederek gece haberleşmesi yapmanın yaygın olduğu bir coğrafyada bulunduğunu düşündü sonra. Daha dikkatli dinlemeye başladı ve diğer nöbetçiyi ünledi usulca. Fakat o da ne? Arkadaşı yerde yatıyordu. Tam basıldık diye bağıracaktı ki bir hançerin boğazına dokunan serinliğiyle yıkılıverdi. Dünyadan gözünde kalan son hayal 2 yaşında bırakıp sefere çıktığı oğlu oldu. Karanlığı yırtan "Hak!" çığlığı da son sesi. Ortalık bir anda gırtlak gırtlağa gelen cenkçilerle dolmuştu. Yarım saat kadar süren boğuşmadan sonra iki taraf birbirlerini tanıyıp dost düşman belli olmuş, kılıçlar çekilip çakar almazlar ele gelmişti. Ortada kalan 10 kadar cesedin iki yanında eski dağ adamlarını andıran zebellah herifler birbirlerine saldırmak üzere emir bekliyorlardı. Salavattan ürkmüş şeytanlar gibi bakıyorlardı karşılıklı yüzlerine. Gelenler Gürcü Mavrol Han'ın kızı Perihan yüzünden saray ile arası açılan ve Perihan'ın ihanetinden sonra avrat hatırı için avrat sözüne uyan avrattan kötü olur diye dövüne dövüne Osmanlı'ya isyan edip celali olan eski Erciş Bey'in adamlarıydı. Bastıkları kafilenin kimler olduğundan haberleri yoktu. Diyarbakır'dan çıktıklarını görünce sandıklar neyse de atlarıyla üzerlerindeki giyeceklere tamah edip peşlerine düşmüşlerdi. Osmanlı başkentine gitmekte olan Basra hazinesiyle karşılaşacaklarını bilselerdi şüphesiz daha kalabalık gelirler ve ilerideki sarp kayalıklardan birinde pusu kurarlardı. Yalnızca içlerinden biri neyin peşinde olduğunu biliyor ve savaşmak yerine gözlemlemeyi yeğliyordu. Sessizliği konuşmasından Şah İsmail bendelerinden olduğu anlaşılan Celali ağası Küçük Acem bozdu. Bu adam unsuz evin hamurunu bulup ineksiz evin sütünü içer takımından zalim bir haydut idi. Erciş Bey'ine bağlı görünür ama baskınlardan elde ettiği her şeyi el altından İran'a gönderir, günlerce çarıklarını ve giysilerini çıkarmadan oradan oraya gezip lokmacılıkla uğraşır, başına topladığı azılı haydutları geçindirmek için kılık değiştirip Osmanlı askeri kıyafetiyle köy basar, böylece Erciş Bey'in itibarını artırmaya çalışır bir şahseven ağasıydı. Karaca Dağı civarında konuşlandığı yıllardan birinde adamlarıyla birlikte dağlarda zemheri fırtınalarına yakalanıp da 18 karış karlar üstünde soğuktan adamlarının elleri ve ayakları donmaya başlayınca en yakın köye baskın verip herkesi evinden atarak adamlarını yerleştirmiş ve bazılarının kollarını testereyle kesip tedavi etmeye çalışmıştı. Evinden başka gidecek yeri olmayan bir kadıncığı beşikteki bebeğiyle birlikte karlar üzerine fırlatması köy halkının sabrını taşırınca diklenmişler ve o da köyün erkeklerini öldürtüp kadınlarını kendi ev başlarına peşkeş çekmiş, ondan sonra da dost düşman arasında kaybettiği bütün itibar ve şerefini göz ardı edip eşkıyalığı raconuna uygun yapmaya başlamıştı. Cinayetler, baskınlar, talan, çalıp çırpma, her türlü kötülük beklenen birisi olmuştu artık. Allah sanki kalbinden bütün merhamet hissini almış, yerine de şiddeti koymuştu. İşkenceden, eziyetten, zulümden onun kadar zevk alan bir başka insan daha düşünülemezdi. Yanındaki adamlarının bile kendisine güveni varsayılmazdı. Hepsi ya korkularından ya da çıkarları hesabına onun saflarında bulunuyorlardı. En son olarak bastığı köyde sırf bir parça ısınmak için köylünün ahırlarını ve boş ambarlarını yaktığını bilmeyen yoktu. Şimdi yine sahnedeydi ve bastığı kafileyi kolay lokma gördüğünden olsa gerek kalın ses tonuyla bir mani okudu. Horozu kapışanda, beygiri tepişende, devesi apışanda, vermene bir Abbasi. İstediği Abbasi o yörelerde tedavülde olan Geçer Akçe'nin adıydı. Bunun anlamı da güzellikle sandıkları istemekti. Beri yanda Emir Raşit'in Yasavul ağası onun bu arzusunu şiirle dile getiren üslubuna yabancı sayılmazdı. Kendine güvenini göstermek ve adamlarına cesaret vermek için diklendi. Mem kazanıp yetirem, apartıp haraç virem, özüne kürem kürem, nah sana eşek sıpası. Bu olumsuz cevap iki tarafında çakar almazları ateşlemesi için yetti. O anda 30 kadar adamın birdenbire yere yıkılışını ben değil kim görse yüreği dayanmazdı. Üstelik hala her ağacın arkasında bir çakar almaz pustaydı. Atların ve katırların vahşi kişnemeleri arasında kimin kimi vurduğu yahut kime kılıç salladığı belli değildi. Yalnızca bir kişi, Vuruşmaya girmeyen, geride kalarak kalın bir çam gövdesinin arkasından çete vuruşmasını seyreden adam herkesi görebiliyor. Kıtal'in seyrini saniyesi saniyesine izlemeye çalışıyordu. O, savaşmak ve ganimet toplamak için değil, emir aldığı efendisinin huzuruna görevini yapmış olanların gururuyla çıkmak için buradaydı. Saatler ilerledikçe sesler birer birer azalıp ölüm feryatları arka arkaya çoğaldı. Sabaha doğru kan kokusuna gelen kurtlar etrafımızı sarmış ve ne kadar ceset var ise parçalamışlardı. Zavallı küheylanlar da halatlarla çevresi alınmış ahırlarında dizginlerinden birbirlerine bağlı oldukları için sürü sürü kurtların saldırısından kurtulamamışlar, çoğu acı hırıltılarla can vermişti. Gün ışığı köknarların ve çamların iğne yapraklarından süzülerek beyaz karlar üzerinde yakamozlar vurmaya başladığında sipahi bölüğü ellerinden alaca attı Mustafa düşmek üzere olduğu ağaçtan aşağıya baktı. Gece sesler kesilip de kurt sürülerinin havlamaları yaklaşınca ağaca tırmanmış ve iki çatal arasında beklemişti. Bulunduğu yerden kurtların birer ikişer geldiklerini ve karınları doydukça gittiklerini görüyor, arkadaşlarından yahut atlardan kurulu bu kurt sofrasının boşalır gibi oldukça bu sefer de çakalların geldiklerini izliyor, sesleniyor, bağırıyor, ağacın dallarını sallayarak üzerlerine kar dökmek istiyor ama hiçbirini kaçırtamıyordu. Zaten çok geçmeden dermanı tükenmiş, donma ile bayılma arasında kendinden geçmişti. Şimdi gözlerini açtığında önce olanları hatırlamaya çalıştı ve kendini yokladı. Evet, kurtulmuştu. Hayattaydı ama neye yarardı? Bütün yoldaşları ölmüştü. Çevrede aç kurtlardan ve çakallardan bir eser görünmediğine sevindi. Yavaş yavaş ağaçtan indi ve sırtına giyecek bir şeyler aramak ve yarasını sarmak için parçalanmış giysileri yoklamaya başladı. Bir ara yerdeki bedenlerden birinin kımıldadığını gördü. Kolundan yara alıp kan kaybettiği için bayılan bu adam Yeniçeri 3. ortasında aynı sahana kaşık çaldıkları Gökçe Ali idi. Üzerine sandık devrildiği ve açıkta kalan ayaklarında bir köpek leşi örttüğü için gece kurtlar ona pek ilişmemişlerdi. Derhal yanına vardı ve üzerindeki sandığı kenara itip sırt üstü çevirmeye çalıştı. O, Gökçe Ali'nin ağır bedeniyle uğraşırken küçük acemin yoldaşlarından biri zannettiği ejder suratlı bir adamın elinde kılıç karşısında durduğunu görerek ürktü. Belli ki o da benim gibi ağaçta saklanmış diye düşündü önce ve eline geçirdiği bir dal parçasıyla karşı koymaya çalıştı. Ne var ki adam güçlü çıkmış, kılıcı boğazına dayayıp üstüne çökmüş, ''Bana kitabı ver, yoksa son duanı oku.'' diyordu. Alaca atlının şaşkınlığını o anda benden başka kimse anlayamazdı. Zavallının ne benden haberi vardı ne de benimle ilgili olup bitenden. Anlamsız gözlerle üstündeki zebelli adama baktı. O ısrarla kitap diyordu. Elinde efendim Fuzuli'nin matara kayışını göstererek bu kayışın sahibinin yazdığı kitap. Bana kitabı ver. Şafak sökeli sandıkları ve adamlarınızın üzerine arıyorum. Onu nereye sakladığınızı sen biliyorsun mutlak. Kitap. Alaca adlı adamın elinde salladığı kayışa ve üzerindeki işaretlere şaşkın gözlerle bakarken hangi kitap diye sorsa bile kendisinin hangi kitap olduğunu bilemeyeceğini biliyordu. Belki birkaç nefes daha kazanıp adamın boğazından çekilmesini sağlayabilirim sanıyor, onu lüzumsuz cevaplar ve boş cümlelerle oyalamaya çalışıyordu. Hayata bağlılık bu demekti zahir. Bir dakika sonra öleceğini bile bile bir dakika daha fazla yaşayabilmek için çırpınmak bu demekti. Ben bir yandan olanları seyrederken diğer yandan efendim Fuzuli'nin matara kayışına bakıyordum. Gerçekten de kayış o kayış idi. Acaba efendimin başına bir şey mi gelmişti? Acaba bu kayış bu adamın eline nasıl geçmişti? Kimdi bu adam? BC'den mi yoksa hazine avcılarından mı? Neden bu kadar zalimce davranıyor? Neden bu kadar acımasız olabiliyordu? Göğsüne çöktüğü adamın da bir hayatı olduğunu düşünmemek bakımından geceki kurtlardan bir fark olabilir miydi? Çaresizlik altta kıvranan adamın sesini iyiden iyiye yalvarışlara itmiş ama onu yumuşatmaya yetmemişti ve hiç olmayacak bir şey oldu ve tam hançer alaca atlının boğazını keseceği sırada bir el silah sesi duyuldu. Üzerindeki ağırlığın göğsüne yığılıp kalması alaca atlıya önce kendi ölümü gibi gelmiş ve damarlarındaki kanın boşaldığı hissini vermişti. Ne ki bilinci yerindeydi ve ölen kendisi değildi. Davranıp üzerindeki ağırlığı yana itti. Meğer bu bağırışma Gökçe Ali'nin iyiden iyiye kendine gelmesini sağlamış ve arkadaşının zor durumda olduğunu görünce son gücünü toplayıp çakar almazını ateşlemesine kapı aralamıştı. Üstelik arkadaşının bahsedilen kitaptan haberi olmadığından da haberdar idi. Çünkü akşamki cengin en şiddetli yerinde diz çöken ağası kendisine yaklaşıp ''Bre Gökçe karındaşım, vazifen bu kitabı İstanbul'a ulaştırmaktır. Hazinelerden ve hepimizin hayatından önemlidir.'' demiş. O da beni koynuna sokup öyle vuruşmuştu. O gece yazılarıma zarar gelmemesi ve tomarımın dağılmamasını, vuruşmanın şiddetiyle karlar üzerinde parçalanmamamı ben işte bu Gökçe Ali'ye, bu Türkmen yiğidine borçluydum. Sabaha kadar o üşüdükçe ben de üşüdüğümü hissetmiş, sandığın altında baygın iken donmaması, yarasından akan kanın durması için dua etmiştim. Olanlar bana değerli olduğumu ve peşimde insanlar dolaştığını hissettirmişti. Efendim Fuzuli, Süryani kütüphanecinin vasiyetini yerine getirerek Siruş başlıklı hançerin kabzasındaki sırrı şifreleyip öykümün içine karıştırmış, esrarengiz hançeri Bağdat'ta dut ağacının altına gömerken de sonra çıkarıp karanlık yüzlü insanlara verirken de bu dertten sonsuza kadar kurtulduğunu düşünmüştü ama belli ki matara kayışının astarına koyduğu şerit benim başıma işler açmaya yetmişti. Kayış şeridiyle hançer bir araya gelmedikçe BC'nin sırrı çözülemezdi. Bunu biliyordum. Ama işte şerit kötü niyetlilerin eline geçmişti bile. Bu kayışı efendimden alanlar acaba kendisine bir kemlik ettiler mi sorusu işte bu yüzden ciğerime hep yaka geldi ve şimdi bile bu soruyu kendime her soruşumda üzülürüm. Çakalların ve tilkilerin ürkek bakışları arasında iki arkadaş, Alaca Atlı Mustafa ile Gökçe Ali çevreye bakındılar. Her taraf ceset doluydu. Gece devam eden kar, bazı cesetlerin ve Basra hazinesinin üstünü örtmüştü. Çakalların eşelediği cesetler ise tanınmaz haldeydi. Kendi yoldaşlarından hayatta olan başka biri kalmamıştı. Hemen bir ateş yakıp çevrelerine gelmeye başlayan vahşi hayvanları oradan uzaklaştırdılar. Üstelik yiyecek bir şeyler de bulup pişirmişler, sırtlarına üşümeyecek elbiseler giyinmişlerdi. Öğleye doğru artık biraz daha kendilerini güçlü hissediyorlardı. Gökçe'nin yarasındaki kanamada durmuştu. Hazine sandıklarından birini açtılar. Birer murassa hançer ile üçer zümrüt alıp yeniden kilitlediler ve açıkta kalan hazine sandıklarını kürüdükleri kar ile örttüler. Ayakta kalan dört attan ikisini eğerlediler. Gece boyunca kurtlara yem olmamak için çırpınıp halsiz düşen yaralı atların başlarına birer kurşun sıkmayı da ihmal etmediler. Alaca Atlı Diyarbakır'a gidip valiye durumu haber verecek, Gökçe Ali de İstanbul'a yollanıp olup biteni ilgili yerlere anlatacak, sonra da beni Bedesten'de Kara Piri'ye iletecekti. Cesetleri gömmeye zamanları olmadığı için eski arkadaşlarının ruhlarından af dileyerek vedalaştılar. Şimdi Gökçe Ali'nin terkisinde İstanbul'a gidiyorum. İçimde Leyla'nın aşkı, koynumda da bir mektup ile Efendim Fuzuli'nin gazelleri var. Öykümün arasında bu amın uzay bilimlerinin sırlarıyla dolu tabletleriyle Babil hazinelerine açılan kapının şifresi gizli. Fırsat el verirse bir gün geri dönüp kara gözlüğümü arayacağım. Kim bilir belki kader onu da savurur sultanın ülkesine ve bir yerlerde buluşuruz. Tabii ben onu bulmadan, BC beni bulmazsa. Leyla! Sayfa 67. Bu şehri İstanbul ki bir mislü behadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Nedim. Bu paha biçilmez İstanbul şehri ki dünyada bir benzeri daha yoktur. Oranın bir tek taşına İran diyarı (parantez) veya bütün ecnebi ülkeler (parantez kapandı) baştan başa feda olsunlar. 6. bölüm. Bu gizli kimlikle dağlar tepeler geçtiğimiz İstanbul'a yetmek için akla karayı seçtiğimizdir. Gökçe Ali yol iz bilmeden karlı dağlardan ve fırtınalı tepelerden köpek sesleri duydukça belki bir yerleşim yeri vardır diye sığır tezeğinin duman kokusunu ala ala haramilerin ellerine düşmeden ormanlarda, sürülmüş tarlalarda, çorak vadilerde günlerce at sürdü. Kah yollarda kirpi ve tavşan yedi, kah dağlarda kar suları içti. Gece oldukça koynunda gündüz giderken terkisinde saklıyordu beni. Okuma bilmiyordu. Bir süvari için bir kitap yükten başka nedir ki diye geçirdi bir ara içinden. Ama emanete hıyanet etmeyecek bir adamdı ve diz çöken ağanın vasiyetine uymak zorunda hissediyordu kendini. Şehir ve kasabalara yakın gidiyor ama asla halk içine karışmıyordu. Nihayet 8. günde Sivrihisar civarında halktan uzak bir bahçe içine kurulmuş Bektaşi tekkesinde ilk defa sıcak bir çorba içti ve yumuşak döşekte yattı. Ertesi gün huzuruna çıktığı baba, dedeye başına gelenleri anlatıp kılık değiştirdi. Koynunda beni sakladığından hiç bahsetmedi ona. İlk defa sıcak çorba ve yumuşak yatak ile biraz kendine geldikten sonra atını tekkiye bağışlayıp yola koyuldu yeniden. Bu sefer yaya giden bir kalenderiyi abdalı idi ve yolculuğunu tam 11 günde tamamladı. Üsküdar'da bindiği kayık iri dalgalar arasından İstanbul surlarına doğru yaklaşırken yol boyunca sırt sırta yattığım Basra hazinesinden alınma murassa hançeri ve beni kayıkçı ve diğer yolcuların dikkatini çekmeyecek şekilde torbadan yavaş yavaş çıkardı. Sanki gündelik işlerini yapmaya devam eden bir tacir gibi davranıyordu. Hançeri belindeki kuşağının içine çaprazlama soktu. Birisini serpuşunun içinde, diğerini çarığının ucunda, üçüncüsünü de bazubendinde sakladığı zümrütleri eliyle tek tek yokladı. İçi rahattı artık. Bundan ötesi emin belde İstanbul idi. Halk buraya Darul Eman, yani ki emniyet yurdu diyordu. Burada kanunsuzluk olamazdı. Denizi ilk o gün gördüm. Vatanım sayılan Dicle'den birkaç kat daha geniş olan Boğaz sularının Marmara'ya aktığı burnun ucundan Haliç'e doğru uzanan surların içindeki İstanbul'un yeşil korular arasında yer yer görünen bir kuleler, dikili taşlar, anıtlar ve minareler kenti olması dikkatimi çekti. Haliç'e bakan yamaçlarda üst üste binmiş gibi ahşap evler var idiyse de genelde şehrin öbek öbek görünen mahalleleri bağlar ve bahçeler arasında birbirlerine kol uzatmış, biraz sırt sırta veya omuz omuza vermiş ışıltılı sevgililer gibi görünüyordu. Surların 16 kapısından büyüklükte, 3. durumdaki bahçe kapısından girdiğimizde tedirgin yüzler ve korkarak yürüyen insanların doldurduğu bir kentle karşılaştım. Bir hafta önce kimi meydanlardaki çığlıklarla, kimi kapılara vurulan yumruklarla uyanan halk sokaklara dökülmüş, dehşet içinde dünyanın sonunu yaşamış. Yakın köyler ve kasabalar dahil saatler boyunca herkes bir kıyamet provası seyretmiş. Gökyüzü tutuşmuş, yıldızlar yere dökülmeye başlamış. Bahçem yıldız doldu diye çığlık atan kadınlar, dolunay büyüklüğünde ateş topları görmüşler çatılara ve yollara düşen. Sabaha kadar 250 bin yıldızın yağdığını sayanlar bile olmuş. Ertesi gün herkes bir kıyamet beklentisi içinde tedirgin ve tevbekar olmuş. İki gece üst üste hiç kimse doğru dürüst uyumamış. Başımıza gökten taş yağıyor diye öne atılan bir takım hocaların halkı dehşete salmaları kentin düzenini allak bullak etmiş. Bir yandan camiler dolarken diğer yandan sur diplerindeki gizli genel evler taşlanmaya, kahve ve tönbeki dükkanlarıyla koltuk altı meyhaneleri yıkılmaya başlanmış. Daha bir gece evvel aynı yerlerde zevkle sarhoş olanlar, kötü kadınların koynunda yatanlar yapmış bütün bunları üstelik. Dün de iş bir fahişenin sokakta parçalanmasına kadar vardırılmış. Etleri dilim dilim edilip kentin dikili taşlarına, çeşmelerine ve çınar ağaçlarının gövdelerine çivilenmiş ibret alınsın diye zavallı kadının. Halkın dilinde saraya karşı bir öfke olduğu hemen anlaşılıyor. Devleti yönetenlerin işleri kadınların güdümüne bıraktıkları, rüşvetin her yerde yüz göstermeye başladığı, alışverişlerde fiyatından fazlaya malların satılır olduğu, insanların azgınlık ettikleri ve bütün bunlara karşılık Allah'ın gökten taş yağdırdığı, bundan ibret almak gerektiği gibi konular hemen her yerde konuşuluyor. Kimileri de bu dehşet gecesinin etkisinden çabuk kurtulmuş ve sürüp giden gündelik kavgalarına dönmeye başlamıştılar. Sur kapısında yol ikiye ayrıldı. Devlet-i Aliye'nin kalbi Topkapı'ya giden yol taş döşeliydi ve Bostancı neferlerinin nöbet tuttukları girişinde halk birikmiş, müneccimbaşının saraydan dönüşünü bekliyordu. Seyyar satıcılar, macuncular ve zembiline koyduğu kitapların reklamını yapan tellalın sesi, kalabalığın boğuk gürültüsü içinde kaybolup gidiyordu. Her birinin ağzından türlü laflar çıkıyor, biraz sonra müneccimbaşıya soracakları soruları birbirlerine sorup yorumlar yapıyorlardı. Yazık ki bunca kalabalık başlarına düşen taşların ne olduğunu değil de neye işaret olduğunu öğrenmek istiyorlardı. İstanbul fethedildiği zaman görünen kuyruklu yıldızı şehrin düşüşünden sorumlu tutan kardinaller gibi müneccimbaşı da şimdi bu yıldız yağmurlarını uğursuzlukla yorumlamayacaktı. Eğer diye düşündüm, müneccimbaşı Bilge Akelda'nın bildiklerini biliyor olsaydı bunun bir gök taşı yağmuru olduğunu ve Tanrı'nın her 33 yılda bir böylesi havai fişek gösterilerini bizim için bahşettiğini söyleyip korkmamaları gerektiğini tembih edebilirdi ama galiba zavallı şimdi kendisi de halk kadar korkuyor olmalıdır. Gökçe Ali'nin saptığı toprak yol kentin yerleşim merkezine doğru gidiyordu ve biz iki tarafta tek tük evler, bedesten ve kapalı çarşı derken eski saray önünden geçerek onun Yeniçeri ayaktaşlarının bulunduğu et meydanına vardık. Gökçe Ali'nin kaç zamandır seferlerle, savaşlarla, kan ve şiddetle tanışıp geçen zamanların kalıntısı olarak ruhuna sinen tedirgin düşüncelerden kurtulduğunu ve İstanbul'a ait asude hayatı özleyen huzurlu kalp atışlarını duyabiliyordum. Adımlarında bile bir tazelik ve şakraklık vardı artık. 3 yıldır görme fırsatı bulamadığı kentin fazla da değişmediğini düşünüyordu. Yalnız kışla yakınlarına gelince vaktiyle kayıtlı olduğu orta neferleriyle birlikte ara sıra talim için çıktıkları iki yakada Mesihi Mescidi ile Bizans su kemerine yaslanan çayırda bir şantiyenin kurulduğu ve temel kazıcıların, bülgerlerin, taş yontucuların, demir dökümcülerin, kumcuların ve kireççilerin harıl harıl çalıştıklarını görmek onu pek meraklandırdı. Herhalde dedi içinden Süleyman Han'ın genç ölen sevgili şehzadesi Mehmet için yaptıracağı ilan olunan külliyenin temelleri bunlar olsa gerek diye düşündü ardından. Gördüklerinin mimarbaşı Sinan Usta'nın ilk defa cami, medrese, türbeler, aşevi, kervansaray, sıbyan mektebi, muvakkithane ve sebilleri aynı kompleks içinde toplamayı düşündüğü ve çizimlerini buna göre yaptığı şehzade külliyesi olduğunu çok sonra öğrenecekti. Kolay gele Sinan Usta dedi içinden. Kolay gele. Kışlanın kapısına geldiğimizde derviş kıyafetinden dolayı hayrola erenler tekkenin yolunu mu kaybettin diye alay eden nöbetçilere Gökçe Ali, yün abasını açıp omzundaki dövme işaretini gösterdi. Bu işaret Yeniçeri ortalarının sancak ve flamalarındaki işaretin aynısı olan bir kurt dövmesiydi ve derhal içeriye buyur edilmesini sağlamıştı. Önce biraz eski yoldaşlarıyla görüşüp hasret giderdi. Sonra bölük orta reisine çıkıp başından geçenleri bir bir anlattı. Ardından da Yeniçeri ağasına hançerle zümrütleri teslim edip macerayı rapor etmek üzere beraberce sarayın yolunu tuttular. O gün ben kışlada kaldım. Doğrusu bu muhteşem kenti gördükten sonra bir de oranın kalbi sayılan Topkapı Sarayı'nı görmeye dayanabilir miydim bilmiyorum. Üstelik bu asker kışlasında eğlenceli günler geçireceğe benziyordum. Her şey bana o kadar yabancı ve o kadar ilginç geliyordu ki. Gökçe Ali beni Bedesten'de Kara Piri'ye teslim ettiğinde günlerden salı idi. Orta boylu, temiz yüzlü bu karayalız adam önce Ayas Paşa'nın mektubunu okudu, sonra ayrı sayfalarda yazılı olan gazelleri alıp göz gezdirdikten sonra katlayıp serpuşunun arasına koydu. Akşam evine gitmeden önce de kahyasını çarşıya gönderip kuru yemişler, mezelikler, mevsim meyveleri almasını tembih etti. Meğer bu hazırlık benim içinmiş. Cuma'ya kadar Karapiri'nin Yedikule'deki evinde emektar Lala tarafından sayfaların baştan sona yüksek sesle okundu. Leyla ile yaşadığımız hazin aşkın öyküsünden en ziyade etkilenenler evin küçük oğlu ile gelinlik kızı bir de cariye Dilşeker idi. Dilşeker'i görünce efendim Fuzuli'nin öyküyü yazarken bu kızı görerek yazdığını zannettim. Sayfa 72.